Ben Hüma Babuna, Aylin Atmaca ile birlikte A9 Televizyonu için hazırladığımız Birlik Zamanı programı sunuyoruz. Bu haftaki konuğumuz Sayın Hüseyin Yavuz Demir Beyefendi, emekli valimiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
Ben öncelikli olarak Sayın Valimiz hakkında kısa bir bilgi vermek istiyorum. Sayın Valimiz Trabzon ve Ağrı eski valisi. 1951 Konya doğumlu. 1973'te Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu. Yeşilova, Hanak, Yahyalı, Sarıcakaya kaymakamlıklarını yaptı. Erzincan Vali Yardımcılığı 1985'te 86 yılında mülkiye müfettişliğine atandı. 17 yıl yaklaşık bu görevi yürüttü Sayın Valimiz. 2003 yılında Ağrı Valiliğine atandı. 2004-2007 yılları arasında Trabzon Valiliğini yaptı. Valimiz evli ve 3 çocuk sahibi. İngilizce biliyor. Hoş geldiniz
Hoş
Sayın Valim.
Teşekkür ederim.
Hoş geldiniz tekrar.
Teşekkür ederim.
Efendim ben ilk sorumuzla başlamak istiyorum.
Tabii buyurun.
Ülkemizin gelecekte süper devlet olacağı söyleniyor Allah
Doğrudur.
İzin verirse.
İnşallah.
Ve bu hem batılı kaynakların sıklıkla konuştukları bir şey, batılı istihbarat örgütlerinin özellikle Türkiye'nin önümüzdeki yıllarda gittikçe yükseleceği, ama bunu tabii ki sadece ekonomik açıdan söylemiyorlar ve bir dünya lideri haline
Doğru.
geleceğini söylüyorlar.
Genel
olarak da baktığımızda Türkiye hem batı ve hem doğu arasında önemli bir köprü vazifesi görüyor. Stratejik olarak da öneme sahip. Bu konularla ilgili görüşünüzü almak istiyoruz.
Evet, Hüma Hanım belirttiğiniz gibi Türkiye jeopolitik olarak, konumu olarak, coğrafi konumu olarak Asya ile Avrupa'yı birleştiren çok önemli bir noktada. Hem Türkiye'nin coğrafi konumu önemli, hem de Türkiye bugün İslam ülkeleri arasında birlik ve beraberliği sağlayacak lider rolünü adeta üstlenmiş durumdadır. Ve inşallah Türkiye'nin öncülüğünde dünyada İslam ülkeleri bir araya gelecekler. Bu birlik ve beraberlikle de inşallah Müslümanlar bu altın çağını yaşayacaklar. Yani buna eminiz.
İnşallah.
Evet.
Tabii dediğiniz gibi hem Türkiye'nin geçmişi, jeopolitik durumu,
evet.
jeostratejik durumu, geçmiş birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, medeniyetlerin beşiği olmuş bir yerde olması itibariyle de önemli dini bir mirasa sahip.
Evet.
Sizce bu mirasın avantajlarından yeterince faydalanabiliyor mu Türkiye?
Şimdi Türkiye, Anadolu binlerce evliya yetişmiş peygamberler diyarı diyoruz. Tabii ki yani İslam kültürünün adeta beşiği hı hı. olmuş durumda. Ve şuna da emin olabilirsiniz. Bugün dünyada İslamiyet'i en iyi yaşayan ülke de Türkiye
doğru,
diyebiliriz. Çünkü ben Arap ülkelerini de gördüm. Ama şuurlu olan Müslümanlar inşallah bizim memleketimizde daha fazla yetişiyor. Hı hı. Ve bu özelliğimizden dolayı da biz diğer İslam ülkelerine örnek olacağız. Yani. Birlik ve beraberlikle de o ülkeleri inşallah mutluluğa erdireceğiz.
Türkiye'nin tabii laik yapısında da bunda önemi büyük, öyle değil
evet,
mi?
Orta tabii,
Doğu ülkeleriyle kıyaslandığında
tabii.
gerçekten ciddi bir model oluşturuyor bu konuda.
Şimdi laiklik aslında dinin teminatıdır. Hı hı. Bizim dinimiz, İslam dini, akılcı bir dindir. La ikrahe fiddin, estağfirullah, dinde zorlama yoktur diyor Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de. Bu demokrasinin ta kendisi değil mi?
Öyle tabii.
Bizim dinimizde tebliğ var. Yani biz İslam'ı, doğruları tebliğ edeceğiz, anlatacağız. Ama Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de yine belirttiği gibi, Peygamberimiz hitaben ne diyor Cenab-ı Allah? Habibim sen ancak tebliğ edicisin, hidayet bizdendir diyor. Yani hidayet Allah'tan. Ama ne yapacağız biz? Doğruları tebliğ edeceğiz, bildireceğiz. Yani İslam'ın içerisinde mutlaka bir tebligat vardır yani. Yani laiklikte baskı yok.
Evet.
Yani her din kendisini muhafaza edebiliyor ama birinin diğerine müdahalesi söz konusu değil. İnsanlar inandığı zaman, ikna olduğu zaman bir dine inanırlar.
Evet.
İşte biz de diyoruz ki, biz İslam dini en modern dindir, en akılcı dindir. O nedenle biz İslam'ı tebliğ edeceğiz. Bundan gafil olanlara, habersiz olanlara. Ama onların inanıp inanmaması Cenab-ı Allah'ın takdirindedir.
Tabii. Evet. Doğru. Dolayısıyla şunu bir kez daha altını çizmekte fayda var. Dinle, yani İslam'la evet. laikliğin bağdaşmadığını düşünmesi son derece yanlış bir düşünce olur.
Kesinlikle.
Laiklikle
tabii,
iç içedir tabii, İslam.
Tabii. Doğru, doğru.
Bu vesileyle esasında Arap ülkelerinin, özellikle Müslüman ülkelerin Türkiye'ye bu yönü dolayısıyla büyük hayranlık beslediğini görüyoruz.
Evet, şimdi Hüma Hanım aşağı yukarı 1,5 asırdır, yani 150 yıldır İslam ülkeleri bir liderini arıyor. Yani bir yalnızlık içerisindeler. Birlik, beraberlik yok. Ve şu coğrafyaya da baktığımız zaman Orta Doğu'nun durumuna, Afrika'nın durumuna, Asya'daki İslam ülkelerine hepsi bölünmüş, parçalanmış, birlikten uzak. İşte bu yaşadığımız devir Mehdiyet devri. İnşallah Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuru ile bu Müslümanların arasında birliktelik sağlanacak ve İslam altın çağını yaşayacak. Şu anda bütün İslam ülkeleri bir lider arıyor. Bir lider. Bu liderliği de ben Türkiye'nin yapacağı kanaatindeyim.
İnşallah.
Çünkü
inşallah,
Türkiye tabii. laik yapısıyla, modern İslam anlayışıyla, modern
çok
anlayışıyla
doğru.
Bu liderliği yapacak kapasitededir. İşte bakıyoruz coğrafyaya, işte Mısır'ın haline. Bakınız Müslümanlar zavallı. Ama işte bu Peygamberimizin bir hadis-i şerifi var. İnsanların vücudu, yani bizim İslamiyet bir bedene benzetiliyor. İşte diğer Müslümanlar da o bedenin uzuvları gibidir diyor. Yani bir uzuv rahatsız olursa diğeri de ondan etkilenir. İşte şimdi bir İslam ülkesinde Mısır'da Müslümanlara zulmediliyor. Hepimiz üzülüyoruz bundan, etkileniyoruz. Ama birbirimize yardımcı olabilmemiz için işte bu İslam birliği dediğimiz iddiadı İslam'ın mutlaka kurulması lazım. Bu konuda da üzerimize düşen görevi Türkiye olarak da yapmalıyız. Bütün dünya üzerindeki Müslümanlar, yani hangi coğrafyada olursa olsun, iddiada İslam için, İslam birliği için elinden gelen gayreti göstermelidir. Ama dediğimiz gibi inşallah Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuru ile bu iş de gerçekleşecek ve Müslümanlar huzur içerisinde altın çağını yaşayacaklar.
İnşallah. Peygamber Efendimiz bir hadisinde kırmızı bayrakların yeşil bayraklara önderlik edeceğini söylüyor. Ahir zamanda. İnşallah. Ahir zamandayız. İnşallah,
İnşallah.
Türklerin liderliğiyle itaat-ı İslam'ın kurulacağı
İnşallah.
Aşikar.
İnşallah.
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerine göre ve biz çok hayırlı topraklarda yaşıyoruz. İnşallah.
İnşallah. Ahir zamanda bir de Muhammedi ahlakı Mehdi Aleyhisselam bütün dünyaya hakim kılacak. Yani Muhammedi ahlak yayılacak yani. Yayılacak. Biz buna inanıyoruz yani.
Evet, hemen bir şeye girmek istiyorum tabii. Araya. Şimdi Türkiye'nin önderliğinde dediğimiz zaman bazı kişiler ya da bazı diğer ülke vatandaşları evet. bunu yanlış anlayabiliyorlar, diğer milletler. Bu bir enaniyet, bir kibir, üstünlük vesilesi olarak değil, bilakis bir hizmet. Yani tarihi hizmet. Miras da bunu gerektiriyor zaten. Tarihi bir tecrübeye sahibiz biz Türkler bu konuda.
Tabii.
Öyle değil mi? Üç kıtada hakimiyet kurmuşuz. 600 küsur yıl Osmanlı. Buradan gelen bir tarihi mirasımız var. Bunu başarmışız. Bizim hakimiyetimizde 600 küsur yıl boyunca pek çok millet, etnik kökenden, farklı ırklardan, dilden, dinden evet. pek çok insan bir arada barış, huzur ve kardeşlik içerisinde yaşamış. Bu tarihi tecrübeyi de zaten devam ettirmek aynı zamanda bizim üzerimize bir vazife diye düşünüyorum. Yanılıyor muyum?
Aylin Hanım, doğru söylüyorsunuz. Bu din, İslam dini, Allah'ın dini.
Tabii.
Allah'ın dinine hizmet etmek hiçbir zaman kıskançlığı gerektirmemeli.
Çok güzel, tabii.
Tamam. Yani bunu bu yolda kim ne gayreti gösterirse bu dine hizmet yolunda onu takdirle karşılamak lazım. Kıskanmamak gerekir. Yani bizim dinimizde gurur, kibir, haset, buğz bunlar yoktur. Bunlar nefsin sıfatlarıdır.
Hı hı.
Bu kötü sıfatlardan Müslümanların bir defa öncelikle arınması lazım.
Doğru, tabii.
Evet.
Az önce güzel bir örnek verdiniz bu konuda dediniz ya, bir bedenin uzuvlarına benzettiniz.
Evet.
Nasıl birimizin canı yandığında diğerimizin canı evet. acıyorsa, birisi hizmet ettiğinde de dediğiniz gibi öncülük ettiğinde, hizmet ettiğinde de diğerleri bundan gurur duymalı,
tabii.
desteklemesi gerekiyor dediğiniz
evet.
gibi haset
evet.
ya da kıskançlık yerine. Fakat tabii ki biz onu her zaman vurguluyoruz. Bu bir
hizmet öncülüğü. Tabii, yani tabii. Zor olan bir şeye talibiz aslında. Kolay bir şey değil bu.
Evet, ama mutlaka bir lider lazım.
Kesinlikle,
yani İslam ülkelerini bir araya getirecek bir lider lazım. Ben bu liderliğin Türkiye tarafından yapılacağı kanaatindeyim.
İnşallah biz de öyle.
Türkiye esasında demin de belirttiğimiz gibi samimi İslamiyetin, yani Kur'an'ın özünde anlatılan sahabe İslam'ının en güzel yaşandığı yer.
Tabii.
İnşallah.
Ve bağnazlıkla en çok mücadele de yine ülkemizde yapılmaktadır.
Evet.
Özellikle A9 televizyonunda bu konudaki göstermiş olduğu gayretleri takdirle karşılıyorum.
Teşekkür ederim.
Yani bizim dinimiz hiçbir zaman gerici bir din değil. Atatürk'ün de dediği gibi, Atatürk diyor ki bizim dinimiz akla ve mantığa uygundur. Bir şey ki efendiler akla mantığa uygundur, o bizim dinimize de uygundur. En akılcı din bizimki. Yani ama bu dini hurafelerden, batıl inançlardan da biraz arındırmak lazım. O hale gelmiş ki İslamiyet bugün gençliğe anlattığın zaman ya ben bunu yaşayamam, bu zor der hale gelmiş. İşte biz gençlerimize bu dini sevdireceğiz. Sevgiyle yaklaşacağız o insanlara. Korkuyla değil. Bu dinin kolaylıklarını göstereceğiz. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? Allah size kolaylık diler, zorluk dilenmez diyor. Bizim dinimiz akıl dini, mantık dini, kolaylık dini. Şimdi bakınız, İttihat-ı İslam konusunda mezhep ayrılıkları da bir engel değil. Son zamanlarda, bu ahir zamanda Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuruyla birlikte bu mezheplerin de birleştirmesi söz konusu olacak.
Doğru, evet.
Çünkü mezhepler, Peygamberimizin zamanında asr-ı saadette mezhep mi vardı?
Tabii.
Hayır. Kur'an-ı Kerim'in emri nedir? Peygamberimizin söyledikleri de zaten Kur'an'ın açıklaması niteliğindedir. Ve daha sonra gelen mezhep imamları da hiçbir zaman ne İmam-ı Azam, ne İmam Malik, ne İmam Şafii, ne İmam Hanbeli ben bu mezhepleri kurdum dememiştir. Onlar fetva vermişler. Onlardan sonra gelen kuşak bu fetvaları toplamışlar. İşte İmam-ı Azam mezhebi, tamam mı? Hanefi mezhebi, efendim Şafii mezhebi. Ya mezhepler uygulamayla ilgili olan konulardır. İslam'da da uygulamanın tek olması lazım, bir olması lazım. Peygamberimizin zamanında asr-ı saadette uygulama nasıl ise bugün de Müslümanlar aynı şey uygulamayı getirmesi gerekir. İşte bu birliktelik de yine Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuru ile bunlar kendinden inşallah halledilecek. Yani.
Dolayısıyla mezhep kavgaları da inşallah
mezhep kavga,
değil mi?
Tabii tamamen. Tabii. Evet. İnsanlar bak mezhep Müslümanın Müslümana kanı haramdır diyor Allah tabii, Kur'an-ı Kerim'de. Evet. Şimdi bakıyorsun bak mezhep kavgaları var yani. Tamam mı? Böyle bir şey bizim dinimiz asla yoktur. Müslüman Müslümanın kanını akıtamaz. Haramdır.
Evet.
Ve Allah bunu men etmiştir Kur'an-ı Kerim'de.
Tabii,
Sayın Malim ben bir örnek vermek istiyorum. Geçenlerde biliyorsunuz basına yansıyan önemli olaylar oldu. Alevi kardeşlerimize epey rahatsızlık verdiler. Kapılarına işaretlenmeler oldu. Ölümle tehdit etmeler oldu. Fakat daha sonra önceleri biliyorsunuz bir Alevi-Sünni çatışmasını yapabilmek için böyle bir organizasyonda bulundular. Ve hemen akabinde olayların esasında tamamen dinden imandan uzak bazı komünist marjinal kişiler tarafından gerçekleştirildiği ortaya çıktı. Buradan da şunu anlıyoruz. Biz zaten Aleviler ve Sünniler... Evet. Vahabiler ve diğer bütün mezheplere sahip olan kardeşlerimiz aynı Allah'a iman ediyoruz. Aynı peygamberin izinden
doğrudur.
Gidiyoruz.
Tabii.
Mesela Alevi kardeşlerimizle ki başımızın tacı hepsi. Onlar Hazreti Ali'yi seviyorlar. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i seviyorlar. Zaten biz de aşkla ya bağlıyız ikisine
de. Zaten şöyle şimdi Hazreti Ali peygamber efendimizin damadı.
Tabii.
Tamam Ehli Beyt'ten. biz zaten Ehli Beyt'e bir sevgi besleyeceğiz. Bütün Müslümanların Ehli Beyt'e karşı bir sevgisi olması lazım. Bizim dinimizin, İslam'ın temelinde sevgi vardır, aşk vardır. Allah'ın yarattığı ilk halkiyet de sevgidir.
İnşallah.
Bak bir hadisi kutsi'de Cenab-ı Hak diyor ki ben sevdim, nurumdan nuru Muhammedi'yi yarattım diyor. Bak sevdim diyor. İlk halkiyet sevgidir. Onun için biz de birbirimize karşı sevgiyle yaklaşacağız. Bu toplum da sevgi tohumlarını ekeceğiz ki daha sonra bunun mahsulü iyi olsun. Ama şimdi bakıyorsun sevgiden yoksun olan toplumlar ne oluyor? Giderek vahşileşiyor. Biz burada birbirimize karşı, Aleviler de bizim kardeşimizdir. Bak ne dedik biraz önce? Laiklik, her şeyin teminatı. Biz doğruları anlatacağız. Hazreti Ali'yi biz de seviyoruz. Hepimiz seviyoruz. Tabii. Ama onların kendilerine özgü ayrı bir inançları var. Herkesin fikrine de saygı duyacağız. O da var. Tabii. O da var. Ona saygı duyacağız. Onların ayrı bir bizim kültürümüz bu diyorsa ona da saygı duyacağız. Yani çoğulcu bir toplumda yaşıyoruz. Yani bu kültürel zenginlikler bir miras olarak algılamamız lazım. Bunlar ayrılıklara, bölünmelere, parçalanmalara sebep olmamalı.
İnşallah.
Bir araya gelmeliyiz. Yani onlar da bizim kardeşimiz.
Hazreti Mehdi Aleyhisselam inşallah evet. Hayatta hadislerde tarif edildiğine göre bu dönem tarif ediliyor. Ahir zaman tarif ediliyor. Evet. Ve onun vesilesiyle de o bir sevgi öğretmeni inşallah.
Mehdi Aleyhisselam da Ehl-i Beyt'ten olacak. Peygamberimizin i̇nşallah, bu konuda Peygamber hadisleri de var.
Evet, soyundan,
yani sağlam hadisler var. Ehl-i Beyt'ten olacak. İnşallah İslam alemi bekliyor yani şu anda Mehdiyet'in İslam'a, dünyaya galip gelmesini, Kur'an ahlakının, İslam ahlakının dünyaya hakim olmasını bekliyoruz.
Efendim, Türkiye'nin liderliğinde İslam Birliği dediğimizde gayrimüslim vatandaşlarımızın, hatta dünyanın çeşitli ülkelerindeki Hristiyan ve Musevi dostlarımızın da bazılarının, bilmeyenlerinin, tanımayanlarının kafasında soru işareti oluyor. Yani Türkiye'nin liderliğinde bir İslam Birliği kurulduğunda acaba bizimle münasebetleri ne olacak diye düşünüyorlar.
Hiç endişe duymasınlar. İstanbul'u fetheden Fatih ne demişti? Bizans surlarına girdiği zaman herkes dininde hürdür demişti. Ve bak Bizanslılar bugün Fatih'i takdir ederler. Evet, evet. Bizim dinimizde zorlama yoktur. Hiçbir zaman. Aynen. Hiç endişe etmelerine gerek yok. İslam Birliği sağlandığı zaman da yine o gayrimüslim olan vatandaşlarımız aynı rahatlıkla, aynı serbestlikle yaşayacaklar. Ve fikirleri, düşünceleri de yine rahatlıkla söyleyecekler. Çünkü bizim dinimizde hiçbir zaman karşıdaki fikre tahakküm yoktur yani. Bu mümkün değil. İslam demokrasiye de uygundur. Kimsenin endişe etmesine gerek yok bu konuda.
Biz bunu Osmanlı Devleti zamanında da kanıtladık zaten. Musevi ve Hristiyan vatandaşlar o zaman istedikleri gibi dini özgürlüklerine sahiplerdi. Evet. İstedikleri gibi rahat ticaret yapabiliyorlardı. Hatta kendi aynı dine, aynı ırka mensup olan kişilerin bazen zulümlerinden kaçıp Osmanlı İmparatorluğu'nun, Müslüman Osmanlı İmparatorluğu'nun merhametine sığınıyorlardı.
Hanım, Osmanlı bak Viyana surlarına kadar dayandı. Avrupa'da, Avrupa'nın içlerine kadar gitti. Eğer Osmanlı'da demokratik bir anlayış olmasaydı, şimdi zorla Müslümanlığı kabul edeceksiniz deseydi Osmanlı, şimdi Avrupa Müslüman da oraya kadar. Ama hiçbir zaman öyle yapılmadı yani. Onlar savaşın gerekleri neyse gerekli tazminatlarını Osmanlı'ya ödediler ama kendi dinlerinde yaşadılar, kendi kültürlerinde devam ettirdiler. İşte bugün Avrupa, bakınız Macaristan, efendim Balkan ülkeleri, herkes artık kendi kültürünü, kendi dinini, inancını rahatlıkla yaşayabiliyor. Yani Osmanlı bir asimilasyona hiçbir zaman gitmedi.
Evet, tabii. Bir de Zeyn Valim benim şu dikkatimi çekiyor. Mesela şu an işte Suriye'de olaylar var. Ondan önce Irak'ta vardı, hala devam ediyor. Mısır zaten hepimizin göz önünde şu an gittikçe karışıyor. Bu tip durum eminim bütün Müslümanlar bundan bir rahatsızlık içerisindeler, bir şey yapma çabası içerisindeler ama yapılanlar maalesef ya kınama mesajlarından öte gidemiyor evet. Ya da işte insani yardım tarzında ancak işte günübirlik yardımlar şeklinde olabiliyor. Biz de diyoruz ki, madem programımız birlik zamanı diyoruz, bütün İslam aleminde olan her türlü işte zulmün, katliamın ya da kargaşanın çözümü ancak İslam Birliği'nin kurulmasıyla mümkün diyoruz.
Yani,
burada hakiki çözüm budur.
Tabii.
O yüzden başka şeylerle vakit kaybetmek.
Hiç bakınız, şimdi evet. İslam Birliği kurulmadan yapılacak olan sosyal, kültürel, ekonomik faaliyetlerin hepsi başarısızlıkla sonuçlanmaya mahkumdur.
Çok doğru.
Onun için bir an önce İslam Birliği kurulmalı, oluşturulmalı evet. Ve İslam ülkeleri arasında Türkiye'de lider rolünü artık üstlenmelidir.
İnşallah.
Avrupa Birliği'nin de gitgide çöküşte olması zaten böyle bir birliğin elzem olduğunu ortaya koyuyor. Bir ekonomik evet. Birlik kurdular. Fakat bu zaten yürümeyeceği en başından belliydi. Çünkü bir birlik eğer Allah rızası için kurulmadıysa, eğer sevgiye, saygıya, barışa, evet, hoşgörüye, adalete dayalı bir birlik değilse, o zaten çöküşe, çöküşü hani mutlaka gelecek olan bir birlik demektir. Kaçınılmaz, evet, bir birlik demektir. Nitekim de öyle oldu. Avrupa Birliği çok kısa süre içinde tepetaklak gitmeye başladı. Şu anda da Allah'ın izniyle dediğiniz İnşallah. Gibi Türkiye'nin liderliğinde bir birlik olduğunda İnşallah. Avrupa ülkeleri de bu birliğe dahil olma ihtiyacı hissedecekler. İnşallah. İnşallah.
Şimdi yavaş yavaş belki sizin de izlenimleriniz var. Yani İslam ülkeleri de artık Türkiye'nin liderliğini kabullenmeye başladılar. Çünkü Türkiye uluslararası alanda güzel bir dış politikada izliyor. Benim kendi şahsi düşüncem böyle. Yani İslam ülkeleriyle ilişkilerini artırıyor. Bu artırmak işte ileride sağlanacak olan İslam Birliği'nin de temelini oluşturacaktır inşallah.
İnşallah.
Yani Müslüman kardeşlerimiz bakınız Irak'ta, efendim Suriye'de, Mısır'da kan dökülüyor. Türkiye'de Müslümanlar olarak bizim de içimizin kanı alıyor. Biz de üzülüyoruz buna. Ama işte İslam Birliği kurulmuş olsaydı bu durumlar söz konusu olmazdı yani. Müslümanlar hiçbir zaman birbirine düşmezlerdi.
Çok doğru. Bir de bazen hani yine böyle sohbetlerde falan duyuyoruz. Ben tek başıma ne yapabilirim ki gibi bir mantık oluyor Müslüman kardeşlerimizde. Oysa İslam Birliği'ni istemek tek başına bir duadır ve bu dualarla birlikte Allah inşallah hepimizin duasıyla icabet edecek.
Şimdi Aylin Hanım, Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de Müslümanların birleşmesini istiyor. Birlik olun, birlikten ayrılmayın diyor.
Farz bu.
Tabii.
Namaz kılmak gibi, oruç tutmak gibi bir farz.
Bu Allah'ın emri bu.
Evet.
Tamam mı? Allah'ın evet. emri. Allah Müslümanların birleşmesini, bir araya gelmesini emrediyor.
Çok doğru söylediniz.
Buna aykırı davranmak haramdır.
Çok doğru söylediniz.
Tamam. Öyle evet. Allah emrediyor yani Müslümanların bir araya gelmesini.
Evet.
İşte Bakara Hucurat Suresi'nin 10. ayetinde Estağfirullah innemel müminine ihvetin. Müminler kardeştir diyor. Şimdi o zaman hangi coğrafyada yaşarsa yaşasın bir kişi Müslümansa bizim kardeşimizdir. Biz onların sorunlarıyla ilgilenmek durumundayız. Evet. Tamam mı? Onların eğer canı yanıyorsa bizim de canımız yanıyor demektir. İşte biz İslam Birliği'ni bunun için istiyoruz. Yani bu birlikteliği gücümüz olsun ki evet. biz kolumuz her tarafa uzansın ve bu İslam ülkelerinde de bu sorunlar rahatlıkla çözülsün. İslam Birliği kurulduğu zaman zaten bu İslam ülkelerinde görülen fitne, efendim kardeş kavgası, mezhep kavgası gibi şeyler de kendiliğine zaten ortadan kalkacak. Doğru. Bunlar kalkacak.
Evet. O zaman şunu söyleyebiliriz. Her Müslümanın Türk-İslam Birliği'ni istemesi farz. Evet. Bunu dile getirmesi, bunu etrafına yayması.
Aynen.
İstemesi. Hep beraber bütün hepimizin duasında da
bu,
inşallah alınacak.
Bu Kur'an'da Allah'ın da emridir yani.
Çok
Müslümanların
doğru.
birlik, beraberlik içinde olmaları.
Evet.
Müslümanların Allah Kur'an-ı Kerim'de yine Müslümanların arasını bulun diyor bak.
Çok güzel. Tabii.
İki İslam ülkesi birbirine düşmüşse
evet.
Bunların arasını bulmamız lazım.
Tabii, farz
onun için de işte girişimci olacak, bu liderliği üstlenecek ülke İslam Birliği oluşturulacak ki o ülkenin liderliğinde bu sorunlarda
arabuluculuk
evet. yapılacak ve çözülecek yani.
Tabii. O zaman yani şunu tekrar altını çizmek istiyorum. Namaz kılmak, oruç tutmak nasıl farzsa, farzlardan bir kısmını evet. tutup
İslam birliğini istemek de
yerine getirmemek olmaz. İslam aynen. birliğini istemek de az önce
aynen. Allah'ın gibi. Emridir. Çünkü evet. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah Müslümanları birleşmeye davet ediyor.
Doğru.
Ayrılmayın diyor. Ayrıldığı zaman ne oluyor? Gücünüz kaybolur diyor.
Tamam çekişirsiniz.
Çekişirsiniz, zayıflarsınız
diyor. Yılgınlaşırsınız, gücünüz
tabii,
gider.
Tabii gücünüz gider diyor.
Doğru.
Birlikten kuvvet doğar diyen atalarımız da hı-hı. bunu söylemiş. Yani birlik olursan güçlü olursun yani.
Tabii.
Parçalandığın zaman kıyameti bekleyeceksin. Allah göstermesin. Şu anda İslam coğrafyasına bakınız. İşte bu bölünmüşlüğün, parçalanmışlığın sonucudur bizim görülenler.
Bir de şunu da ben hemen ifade etmek istiyorum. Türk-İslam Birliği kurulduğu takdirde bölgedeki komşularımızdan mesela Rusya, mesela İsrail, mesela İran, mesela Ermenistan bakıldığında belki tarihi süreç içerisinde çeşitli problemler yaşamış olabiliriz ya da
evet.
onlar da komşularıyla yaşıyor olabilir. Fakat bu İslam Birliği'nin çatısı altında mutlaka onlar da çok rahat edecekler. Onlar da sevgi, hoşgörüden istifade edecekler.
Tabii.
Bu birlikten mutlaka ki onlar da faydalanacaklar.
Dinimizin temelinde sevgi var, hoşgörü var.
Evet,
yani Allah yine Kur'an-ı Kerim'de bak size saldırmadıkları sürece siz onlara savaşmayın diyor.
Ha,
tamam mı?
Evet.
Atatürk de bu cumhuriyetin kurucusu yurtta sulh, cihanda sulh diyor. Yani Atatürk hem dünyada barış hem de Türkiye'de barış diyor. İşte bu bizim dinimize de uygun yani.
Çok doğru. Evet. Sayın Valim, bir de şöyle bir hata oluyor. Bazı kişiler, bence bu bir tabii çok büyük bir iman zafiyeti ama birincisi İslam Birliği oluşacak denildiğinizde Amerika ne der, İsrail ne der diyor. Halbuki İslam Birliği'ni yaratacak olan Allah bize sadece sebebe sarılmak düşüyor. İnşallah. Bir de bazıları yine bence büyük bir iman zafiyeti. Olur, olabilir böyle bir şey ama 50 yıl, 100 yıl sonra diyorlar. Halbuki öyle değil. Allah şu anda biz hayattayken, içinde yaşadığımız toplum içinde bunun için çaba göstermemizi farz kılmış. Ve bunu eğer Allah'ın gücüne dayandırarak düşünürsek, zaten Allah'ın ol demesiyle olacak olan bir birlik bu inşallah. Güç Allah'ın.
Tabii.
İnsanlar bugünkü dünyadaki siyasete bakıp, efendim İslam Birliği olmaz, gerçekleşmez diye düşünmeleri hiçbir zaman doğru bir yaklaşım değil. Çünkü Allah'ın gücü ve kudretini insanların hayal etmesi bile mümkün değil.
Evet.
Allah her şeye kadirdir. Ve Allah'ın rızası için yapılacak her girişimi de Cenab-ı Allah başarıyla sonuçlandırır. İşte İslam Birliği'ni kurmak için yola çıkan Müslümanlar eğer bu birliğin kurulmasında samimi ise benim bunun başarıya ulaşacağından kesinlikle bu kuşkum yoktur.
İnşallah.
Neden? Çünkü Allah'ın rızası gözetilerek bu yola çıkılmıştır.
Çok doğru. Evet.
Yani Amerika ne der veya Rusya ne der böyle diyerek hareket edilirse Müslümanların başarıya ulaşması olmaz yani. Mümkün
bir
değil.
Ayette Allah şöyle buyuruyor Kur'an'da, şeytanın Allah'a sığınırım. Allah'ın rahmetinden sapıklardan başkası ümit kesmez diyor.
Tabii.
Diyor. Yani dolayısıyla biz Müslümanlar olarak zaten bu konuda ümit var olmamız.
Tabii. Allah'a dayanacağız, Allah'a güveneceğiz.
Evet.
Biz ne istiyorsak Allah'a Allah'tan isteyeceğiz ve başarı da Allah'tandır.
Çok
ama Müslüman olarak biz sebebini işleyeceğiz. Sebeplerine sarılacağız ve başarıyı da Allah'tan isteyeceğiz.
Evet. Orta Doğu'da mesela özellikle böyle karmaşık olayların olduğu bir dönemde işte Mısır'daki durum belli, kardeşlerimiz kan alıyorlar, Suriye'deki durum belli. Mesela Türkiye, Orta Doğu'daki ülkelerden herhangi birisiyle, mesela İran'la, mesela İsrail'le, mesela Rusya'yla, sadece iki ülkenin bile biz birlik olduk. Bundan sonra biz İttihat-ı İslam'ı oluşturduk. Bundan sonra dışarıdan gelen saldırılara karşı gene fikirle, gene güzellikle vereceğimiz cevap ortak olacaktır deseler İslam Birliği zaten kurulmuş olacak fiili olarak inşallah.
Bir de şu var, İslam Birliği kurulduğu zaman Hümanım, bak emin olun Amerika'nın, Rusya'nın nazarında İslam Birliği'ni oluşturmuş olan ülkelerin itibarı da artar. Neden? Çünkü karşısında daha güçlü, daha birlik içerisinde hareket eden insanları görüyor.
Evet.
Tamam mı? Öyle görecek yani. Şimdi İslam ülkelerinin birlikte hareket edebilmesi, bir İslam Birliği'nin sağlanması dünyanın da yararınadır yani. Dünyadaki barışın, huzurun yararınadır. Çünkü bizim dinimiz hiçbir zaman sebepsiz yere kendisine saldırılmadıkça bir savaş yapılmasını isteyen bir din değil. Yani saldırgan bir politika yoktur İslamiyet'te yani.
Evet. Dolayısıyla tabii ki kurulacak olan İslam Birliği özünde sevgi,
tabii,
sevgi birliği.
Tabii.
Yani herkesin rahat edeceği bir sevgi birliği.
Aynen.
Yani az önce konuştuk ya, ütopik geliyor birçok insana diye. Oysa böyle bir güç birliği olduğunda, sevgi temelli bir güç birliği olduğunda, az önce siz de bunu bize ifade ettiniz. Hani dediniz ya, iki ülke arasında arabuluculuk rolünü mesela üstlenmiş olacak. Onun dışında böyle katliam kolay olmayacak, zulüm kolay olmayacak.
Evet.
Öyle hiç olmayacak.
Hatta şöyle sömürü de olmayacak.
Sömürü de olmayacak.
Bizim
tabii.
Bak bizim dinimiz sömürüye karşıdır.
Hı hı.
İslam ülkeleri bir araya geldiği zaman sömürülmesini de önlemiş olacak kendisinin. Yani böyle bir yararı da olacak.
Irkçılık olmayacak.
Yani olmayacak tabii.
Adaletsizlik olmayacak.
Ama ırkımızı inkar etmeyeceğiz. Çünkü
kesinlikle,
Allah bak
ki.
Allah Kur'an-ı Kerim'de diyor ki ben sizi kavim kavim yarattım.
Hı hı.
Görüşüp konuşasınız diye. Ya şimdi İnsanların kavim kavim yaratılması Cenab-ı Allah'ın dileğidir. Buna karşı bizim koymamız mümkün mü? Hiç kimse annesini, babasını, ırkını tayin etmek yetkisinde mi? Değil.
Evet.
Onun için ama hangi ırktan olursa olsun İslamiyet'i tebliğ edeceğiz, yaşayacağız, öğreneceğiz ve İslamiyet yaşayacağız. Ama ırkımızı da inkar etmeyeceğiz.
Burada tamam. da kesinlikle size katılıyor Sayın Valim. Zaten Atatürk'ün bir sözüyle bunu devam ettirmek istiyorum. Ya. Ne mutlu Türk'üm diyene demiş.
O kadar, tamam.
Kim annesinden Türk doğmuş, kim annesinden Kürt doğmuş, kim annesinden Laz doğmuş, bunlar araştırılmıyor. Kendimizi evet. Türk hissediyoruz. Biz bu milletin ferdiyiz.
Aynen.
Ve bizim bu milletin adı da Türk milletidir.
Evet.
Bayrağımız yani, bellidir, dilimiz bellidir.
Müslüman olan Kur'an-ı Kerim milleti İbrahim diye bahseder Müslümanlardan. Tamam evet. Milleti İbrahim. Yani hangi ırktan olursa olsun Müslümansa milleti İbrahim'dendir. Bizim milliyetçiliğimiz budur yani.
Doğru. Çok tamam doğru. Mı? Fars milliyetçiliği anlamında.
Tabii öyledir yani. Öyle düşüneceğiz yani.
Asla bir kafatası milliyetçiliği. Ha,
kesinlikle. Verdim. Bak biz ırkımızı kabul ediyoruz. Efendim hangi ırktan gelmişse odur ama bizde esas olan nedir? Müslümanlıktır. Bu dini kabul etmek ve bu dini yaşamaktır. Dünyanın neresinde olursa olsun, hangi İslam ülkesinde olursa olsun bir Müslüman da bu düşünce içerisinde olması gerekir.
Atatürk esasında çok ferasetliymiş maşallah rahmetli. Türkiye'nin liderliğinde İslam Birliği'nin mutlaka kurulması gerektiğini söylemiş.
Böyle evet. Bir tavsiyede bulunmuş.
Tabii görüyorum diyor. Evet. Allah'ın izniyle ve ne kadar açık fikirli, ne kadar imanlı ve ferasetli olduğunu da anlıyoruz burada.
Şimdi Ümanım Atatürk bir alim bir kişi. Bak bana göre. Atatürk'ün Balıkesir Paşa Camii'nde verdiği bir hutbe var. Atatürk Türkiye'de ilk cuma namazında hutbeye çıkıp hutbe okuyan ilk cumhurbaşkanıdır ve tek cumhurbaşkanıdır.
Evet. Evet.
O hutbeyi bir okumanızı isterim. Bakın Atatürk'ün dini konudaki bilgisinin ne kadar derin olduğunu ve İslamiyet'in ne kadar yüce bir din olduğunu orada okuduğunuz zaman kesinlikle anlıyorsunuz, anlaşılıyor.
A9 televizyonunda sık sık yayınlıyoruz bahsediyoruz.
Evet. Şimdi Atatürk İslam dinini de gerçek kimliğini kazanması için büyük gayret sarf etmiş. Atatürk hiçbir zaman dine karşı değildi. Ama bu dinin yaşanmasında Atatürk doğumalara karşıydı. Bu dinin zorlaştırılmasına karşıydı. Bu din akılcı bir dindir, modern bir dindir. İşte biraz önce de bahsettik. Bir şey akla ve mantığa uyuyorsa bu bizim dinimize de uygundur.
Evet.
Şimdi Atatürk'ün bu dine hizmeti olmasaydı bugün biz buralarda rahatlıkla oturup bu konuşmaları yapamazdık. Evet.
Esasında Adnan Oktar hocamın Samimi Dindar Atatürk diye bir kitabı var. Ve bence Türkiye'de Atatürk'ün gerçek olarak samimi dindar yönünün ferasetinin, aklının, imanının ortaya çıkmasında çok vesile olduğunu düşünüyorum.
Evet.
Son olarak şunu da sormak istiyorum size. Arap Baharı denilen bir rüzgar malumunuz. Orta Doğu ülkelerinde her bir ülkede bir karışıklık ve bir özgürlük arayışı, demokrasi arayışıyla başlayan bir hareket söz konusu. Bu da acaba bu Mehdiyet ve Altın Çağ'ın ya da İslam Birliği'nin bir başlangıcı, bir alameti olabilir mi? İşareti olabilir mi?
İnşallah, inşallah. Yani şimdi tabii İslam ülkeleri baktığımız zaman kültürel olarak ekonomik olarak da yani bir kısmı geri.
Evet.
Zengin olan ülkelerde de zenginler sadece mutlu bir azınlık. Taşraya gittiğin zaman, yayıldığında etrafa baktığın zaman onlarda da sefaleti görmek mümkün yani. Yani kısacası o Arap ülkelerinde demokrasinin yerleşmesi biraz daha zaman alır. Hı hı. Bu Arap Baharı dediğimiz şey yeni yeni özgürlükler, demokrasidir. Yani bir krala karşı şimdi demokrasi çok güzel bir rejimdir yani tamam mı? Onların istediği de özgür olmaktır. Bizim dinimiz zaten Müslümanları özgür kılmıştır yani.
Evet.
Temennimiz o ülkelerde de demokrasinin aklı selimin hakim olması.
İnşallah.
İnsanların insan onuruna yaraşır bir şekilde yaşamaları.
İnşallah.
Yani bir kölelik statüsünden artık kurtulmaları. Bu da yine İslam Birliği ile olacak inşallah. Mehdiyet uzak değil.
İnşallah efendim.
Mehdiyet doğru. Çok yakın.
Evet.
Tamam mı?
Doğru.
Yakın. Peygamberimize sormuşlar ey Allah'ın Resulü işte kıyamet ne zamandır diye. Yani Peygamberimiz bunu ahiret hesabıyla işte bir buçuk gün demiş. 1000 yıl bir gün olarak hesaplanıyor ahiret hesabında. Yani 1500 yıl. Peygamberimizden 1500 yıl sonraki zamanı hesaplarsanız işte ahir zaman. Yani
şu anda içinde bulunduğumuz
tabii,
zaman.
Tabii şu anda içinde bulunduğumuz zaman. Ama gün olarak kıyamet ne zaman kopar? Alem ne zaman yok olur bu alemler? Onun bilgisi Allah'ın ilmindedir yani. Fakat ahir zamanda olduğumuz gerçek. Çünkü kıyametin büyük küçük alametlerinin hepsi zaten zuhur etmiştir.
Evet.
Tamam mı?
Evet.
Devir Mehdiyet devridir. İnşallah Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuruyla dünyada İslam ahlakı, peygamber ahlakı yayılacak, hakim olacak. İsa Aleyhisselam'ın da dünyaya teşrifiyle burada bir parantez açıyorum. Şimdi bazı kişiler şöyle diyebilir. Efendim bunlar işte fizik kurallarına aykırıdır. Ya şimdi Allah'ın gücü ve kudretinin sınırı olur mu?
Gayet evet.
Allah peygamberlere verdikleri mucizeler fizik kurallarla izah edebiliyor musun? Musa Aleyhisselam asasını atıyor, hepsini yutuyor. Ha, buyurun izah edin fizik kurallarla.
Evet.
Allah ve hu ala kulli şeyin kadir. Allah her şeye kadirdir. Onun için Allah'a dayanacağız, Allah'a güveneceğiz. Evet. Ama inşallah Müslümanlar bu ahir zamanda altın çağını yaşayacaklar.
İnşallah.
İsa Aleyhisselam indikten sonra daha 40 yıl bu aleme, bu dünyaya İslam hakim olacak.
İnşallah.
İslam ahlakı hakim olacak.
Hem Mehdi Aleyhisselam'ı müjdelediniz, hem İsa Aleyhisselam'ı müjdelediniz, hem altın çağı müjdelediniz.
Aynen.
Hem de inşallah İslam birliğini müjdelediniz.
Evet.
Beraber programımız
ve
boyunca.
Bizim dinimiz en güzel bir dindir. İnsanlar çekinmeden bu dini yaşamaya çalışsınlar.
İnşallah, tamam. İnşallah.
Yani kolaylık denidir.
Tabii.
Bak Allah Kur'an-ı Kerim'de bunu ısrarla söylüyorum. Ayetlerde Allah sizin için kolaylık diler, zorluk dilemez diyor.
Çok doğru.
O zaman tamam. Biz kolaylaştırıcı olacağız daima.
İnşallah. Evet. Benim duam inşallah Allah bizi Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın
askeri yapsın inşallah.
Askeri, arkadaşı, dostu,
evet.
En yakın talebeleri
tabii,
yapar
tabii,
inşallah.
Tabii. Allah yani, o günleri bize gösterir inşallah.
İnşallah.
Sayın Halim çok teşekkür ediyoruz.
Biz de teşekkür ederiz.
Için. Çok zevkli bir sohbet oldu.
Teşekkür ederim.
Efendim bir birlik zamanı programının daha sonuna geldik. İnşallah önümüzdeki hafta yine bir konukla tekrar karşınızda olacağız.